Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. İlk defa keyifler nasıl demedim, değişiklik olsun diye. Comeback Radyo 9. podcast yayınımız olması lazım, yanlış hatırlamıyorsam. 9. podcast yayınımıza hoş geldiniz. Aslında her zamanki gibi yorgundum. Bu podcast kayıtlarını yapmak için başka bir zaman bulmalıyım. Perşembeleri antrenmandan dönüşte anca vaktim oluyor. O zaman kaydımı yapıyorum. Daha sonra perşembe gece montaja başlıyorum. Cuma gündüz montajı tamamlıyorum. Ve cumada yüklüyorum. Şu an perşembe aslında, siz büyük ihtimalle cuma dinliyorsunuz beni. Biraz da isteksizdim. YouTube hala daha yollamadı parayı. Tabii YouTube değil de Buzz My Videos. Tabii söyledikleri maila göre aralığın sonunda iletilecek diyorlar. Aralığın sonu tabii göreceli bir kavram. Herhalde 30'u 31'i falan ondan bahsediyorlar büyük ihtimalle. Gelsin, hani beni kazıklamadıklarını bileyim, daha video yükleyeceğim. Şeyler var mesela. Öğretiyor.com'da eskiden o siteye yollamış olduğum eğitim videoları vardı. Ücretli, belki hatırlıyorsunuz. Onun mesela sahibiyle konuştum. Dedim nasılsa senin sitede alan aldı artık. Son zamanlarda çok fazla alan yok videoları. Benim de hoşuma gitmiyordu sonuçta yani. Efe abi bana şu konuda yardımcı olur musun falan filan diyen insana. İşte git şu sitede video yolladım oraya, oradan parayla al falan demek. Hoşuma gitmiyordu zaten. Sonuç itibariyle bu Buzz My Videos grubu eğer parayı aktarırsa önümüzdeki hafta aktarması lazım. Veya önümüzdeki hafta değil ya, 3 gün içine falan aktarması lazım. Eğer aktarırsa o videoları da sitenin sahibine sordum. O da onay verdi. O videoları da tek tek yükleyeceğim. Aslında mesela geçen hafta Perşembe günü podcast'i yapıp bitirdiğimde şey diyordum. Büyük ihtimalle öteki haftaya konu olmaz artık. Herhalde öteki hafta yapamayız falan. Ama 5-6 gün içinde yine bir o kadar konu birikti. Gene bir hafta içinde bayağı çok olay oldu gündemde. Bazıları biz daha yakından ilgilendiren, bazıları çok fazla ilgilendirmeyen. Bizi en yakından ilgilendiren mesela Levent Kırca'nın gaza gelip önüne gelen saydırması. Her ünlü bir noktada bunu yapar. Ercik de zamanında yapmıştı. Levent Kırca bizimle niye ilgili? Ben aslında Levent Kırca'nın bu konuşmasını dinlemedim ilk başta. Ama daha sonra onun önderliğinde, onun liderliğinde bir kısa film yarışması olduğunu gördüm. Valla gerçek mi yoksa bizi yiyorlar mı bilmiyorum. Veya gerçekte Levent Kırca bir anlık öfkeyle mi açtı, sonra vazgeçer mi? Onu da bilmiyorum çünkü gerçek olmak için çok iyi. Yöneticisi, jürinin yöneticisi Levent Kırca. Jüri üyeleri de Yılmaz Özdil, Uğur Dündar, Zuhal Olcay. Bir de adını hatırlayamadım bir bayan daha. Ve istedikleri konuda tam benim çekmiş olduğum bir film yani. Bugünün Türkiye'sini anlatan bir kısa film yapın diyor. Direkt bizim mükemmel hapishane var. Direkt adamlara uygun yani. Ha, onlar için yapmışız gibi sanki. Ben de bu yarışmanın doğruluğu var mı, aslı var mı diye internetten kontrol edeyim dedim. Kesin bir sonuç bulamadım. Bazı haberler var ama kopyala yapıştır haberler. Ekşi Sözlüğe gireyim bakayım dedim. Ekşi Sözlüğe genelde girmeyi sevmem. Çünkü içinde bazı yazarlar var. Zaten biliyorsunuz, beni tanıyorsunuzdur zaten de. İçinde bazı yazarlar var. Gerçekten insanı kıl etmesini çok iyi biliyorlar. Adamlar yani bu işte doktora yapmış. Ama dedim yani sonuçta Levent Kırca yani benimle alakasız bir adam. Severler sevmezler çok iyi, umurumda değil. Ama girdim baktım. Orada bile yani beni sinirlendirmeyi başardılar. Hemen şey yapmışlar. Cumhuriyetçiler işte ne mutlu Türk'üm diye ne bilmem ne sözlerinden. İşte bu cumhuriyetçiler de böyle. İşte zamanında biz bunlar tarafından yönetiliyorduk falan. Ne kadar kötü ya. Yani eskiden mesela ekşici dediğimizde böyle işte hani iyi kötü kitap okumuş, enterlik yapan, dantellik yapan, genelde böyle işte özgür düşünceli falan insanlar olarak düşünürdük. Hatta böyle entel diye dalga geçerdik. Ama gittikçe seviye düşüyor ne yazık ki. Artık girdiğin zaman takım fanatikliğinden tutun, din fanatikliği, siyaset fanatikliği, parti fanatikliği hepsi var. Bir de bunu böyle entel üslupla söylemek var yani. Benle alakasız bir adama giriyorum, oradan direkt bana dokunuyor laf yani. Zamanında bu zihniyet tarafından yönetildik falan yazmış. İyi bak, şu anda zaten uzay çağındayız. Şu an harika. Uçuyoruz şu anda abicim, uçuyoruz. Şu an uzay çağındayız. Sonsuz özgürlük. Ondan sonra neydi? Osmanlı geri geliyor. Suriye'yi fethedeceğiz. İsrail'e atar yaptık. Bak o da son dakika konumuza girdi. İsrail'e yapmış olduğumuz kıyak. Onu da konuşurum birazdan. Sonuç itibariyle kısa film yarışmasıyla ilgili hiçbir şey bulamadım. Herkes konuşmasıyla ilgili yazmış. Ben de seyretmiştim bir kere konuşmasını. Çok fazla üstüne durmadım. Sonuç itibariyle daha size geçen hafta galiba. Sanırım geçen haftaydı o. Evet. Ne demiştim? Bu ülkede aydın olmaya çalışıyorsanız, aydın adayıysanız, insanlara bir şey anlatmaya falan çalışıyorsanız veya aydın olduysanız mutlaka günün birinde kafayı yiyip yardırmaya başlarsınız. Ağzınız bozulur, küfretmeye başlarsınız. Daha geçen hafta dedim değil mi bunu? Demek ki sıra Levent Kırca'ya gelmiş. Levent Kırca da delinmiş. Tabii ki suç. Suç aydınlarda arkadaşlar. Israrla laf anlatmaya çalışıyorlar. Ya anlamak istemiyorlar abicim. Yani adamlar laf anlamak istemiyor. Sen ısrarla laf anlatmaya çalışıyorsun. Ondan sonra da sinirleniyorsun. Niye sinirleniyorsun ki yani? Levent Kırca da kullanmış bu lafı. Birçok arkadaşım da paylaşım yaparken kullanıyor. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun lafını. Ben yazıklar olsun lafını en son 2011 seçimlerinde kullandım ve kapattım artık. Bir daha artık ondan daha büyük yazık olamaz yani. Abicim bizim bu bir beyefendi, isim vermeyeceğim. Üstüne Yahudi kıyafeti cübbesi gibi fotoğraf çektirdi mi? Yahudi ödülü aldı mı? Büyük Orta Doğu projesi muhabbeti yaptı mı? Büyük Orta Doğu projesinin biz haritasını biliyor muyuz? O haritada neresi bölünecek orası belli mi? Daha sonra bunu engelleyecek olan ordu tasfiye edildi mi? Bu insan içeri alındı mı? Buna karşı konuşan yazarlar, aydınlar tek tek bu gizli terörist deyip içeri alındı mı? Hatta ve hatta gerçek anlamda muhalefet yapan parti liderleri terörist diye içeri alındı mı? Bir de bu insanların arasına gerçek teröristler serpiştirildi mi? Bunların hepsi yapıldı. Her şeye geçtim, subayların tek tek bunlar darbeci diye içeri alması. Çocuk kandırır gibi yani. 5 yaşında çocuğu kandırır gibi. Bizim insanımız bunları görüp tekrardan oy verdi mi? Verdi. Oylar daha da arttı mı? Arttı. Şimdi hala da niye sinirleniyorsunuz ki yani? Ölmüş bir canlıya sopa vursan ne olur, vurmasan ne olur? Ölü yani canlı. Hani AIDS olmuş, öyle diyeyim. AIDS olmuş. AIDS olmuş bir canlı, üstüne bir daha artık kızamık olsa ne olur yani? Evet, Levent Kırca'da ağzını bozan sanatçılar, ağzını bozan aydın adayları arasına girmiş bulunuyor. Şimdi şöyle okkalı birkaç küfür Bekir Coşkun'dan bekliyorum ben. Hani Allah belanızı versin falan demiş ama o yetmez yani. Hani Levent Kırca gibi yardırması lazım. Tarık Akan'dan bekliyorum. Rutkay Aziz olabilir. Evet, her zamanki gibi ağlanacak halimize gülüyoruz. Ne yapalım, boşverin arkadaşlar. Kafanıza takmayın. Kendiniz nasıl kendinizi kurtarırsınız? Onu artık kafanıza takın bu saatten sonra. Her podcast'te aynı muhabbeti bir iki kere yapıyorum ama önemli olduğu için. Gene bir gelişme oldu mesela. Arkadaş mesaj attı bana. Meksika'ya gidip orada ışık okullarıyla karşılaşan arkadaş demiştim ya. Bana şey demişti zamanında. Senin sözünü dinledim. Meksika'ya gittim demişti. O kadar kısa bir sürede benim sözüm dinleyip nasıl gidilebiliyor bilmiyorum ama büyük ihtimalle şeydir yani, her şey hazırdır büyük ihtimalle. Benim söylediklerim de en son karar vermesini sağlamıştır belki. Orada mesela şey anlatıyor yani, bazılarına abartı gelebilir ama Türkiye'de yaşayan ve uzun uzun iş bulmaya çalışan insanlar için gayet normal, doğal. İzmir'de yaşarken bir uluslararası şirkete girmeye çalışıyormuş. Kapısından bile sokmuyorlarmış şirketi. Yeteneği olduğu halde. Ben de benzer bir şirkete girmeye çalışmıştım. Sınav falan yapıyorlardı. Sonra dönmediler bile bana. Sonra bu arkadaş Meksika'ya gittiği zaman orada aynı şirketin Meksika şubesine girmiş. Anladığım kadarıyla. 3 hafta boyunca çalışmış. Sonra arkadaşın çalışkanlığını görünce direkt yükseltmişler, terfi ettirmişler ve şu anda çok iyi bir pozisyonu var. Benden falan daha genç yani. Şimdi mantıklı olan aslında bu değil mi? Yani bir yerde çalışırsanız çalışkan olanı terfi edersiniz. O zaman ne olur? Çalışkan olan insan yüksek pozisyonda olduğu için diğerlerini de gazlar. Hep birlikte daha çalışkan olurlar. Böylece şirket daha çok kâr eder. Şirket daha çok kâr edince içindeki çalışanlara daha çok maaş kazanır. Hep birlikte kazanırlar. Mantıklı olan bu yani. Peki biz de böyle bir şey yapmaya çalışsak, yeni başlayan birisi böyle 2 hafta 3 hafta çok böyle diğerlerine göre acayip çalışkan falan, erken geliyor falan, geç bitiriyor falan, fazla mesai yapıyor falan böyle. her şey düzenli falan. Ne olur? Direkt ayağını kaydırmaya çalışırlar. Neden? Çünkü orada çalışan insanlar, özellikle de böyle yüksek mevkilerdeki insanlar, oraya göt gezdirmeye ve ay sonunda maaş almaya gelmiş insanlar. Bilmem kimin tanıdığı olduğu için oraya getirilmiş. Oraya getirildikten sonra da hemen terfi edilmiş. Bilmem kimin tanıdığının tanıdığı olduğu için. Ve tabii ki kendisinden daha alt bir insanın şirkete daha faydalı olmasını kaldıramaz. Ne olur başını ezer. Ya da kendi meslektaşları onun yüzünden biz kötü gözükeceğiz diye başını ezmeye çalışırlar. Uzun vadeli düşünmek falan, böyle bir şey olacağına inanıyor musunuz siz? İnsanların hadi biz işte bak bu adam çok çalışkan, biz de yetişelim buna. Sonra şirketimiz kalkınsın. Hep birlikte daha çok maaş alalım, daha refaha ulaşalım falan diyeceğini düşünüyor musunuz? Öyle bir şey olabilir mi sizce? Zaten girerken torpil lazım. Milletin Facebook profiline baksanız herkes dürüstlükten, doğruluktan, bilmem neden söz eder. Ama en yakınınıza kadar, yani en yakınınız böyle hani ne bileyim anneniz, babanız, kardeşiniz falan, abiniz falan, hepsi şunu demez mi? Şuraya gireceğiz, araya milletvekili sokalım veya buraya gireceğiz, torpil bulalım. Türkiye'de milletvekilinin özelliği araya sokulmak olarak görülüyor. Ne iş yaparsın? İşte ben araya sokulurum abi. Lubrikant mısın sen abicim? Böyle görüyorlar. Ben kendimden bir örnek vereyim. Türkiye'de yaşayan Türk Efe, hani var ya Harranlı Emine ile Harvardlı Emily, Türkiye'li Efe ile Amerikalı Eric. İkisi aynı anda başladılar filmciliğe. Efe ilk başladığı zaman direktman YouTube'dan ne biçim videolar lan bu? Sen video çekmeyi bırak. Bu tür yorumlarla karşılaştı. İyi yorumlardan önce. Birkaç sene sonra Bobiler'de tanınmış oldu. Tanındı. Ama tanındıktan sonra muhalif olduğu için bazı siyasi partilere ve bazı böyle gazetelere, Tarak gazetesi gibi bazı gazetelere hayran olan kesim tarafından direkt topluca saldırıya uğradı sitede. Ne yüklediyse eksi basıldı bir yerlere gelemesin diye. Ne yüklediyse altına küfür yazıldı, hakaret yazıldı. Türkiye'li Efe, şimdi Türkiye'li deyince de entel lafı gibi oluyor da siz ne demek istediğimi anladınız yani. Türkiye'li Efe daha profesyonel bir şeyler nasıl çekerim işte, ışıklandırmayı nasıl daha iyi yaparım, montajı nasıl daha iyi yaparım, nasıl daha iyi görüntü efektlerini yaparım, renklendirmeyi yaparım falan diye düşünürken, bir taraftan da başka siyasi görüşte olan insanlar tarafından devamlı Bobiler de tacize uğradı. Bobilerin en dibine sokuldu. Bu esnada Amerikalı Eric, o da yetenekli bir arkadaştı. Yeteneği kısa sürede keşfedildi ve iki tane sponsor buldu kendisine. Bu iki sponsor arkadaşın çekim masraflarını karşıladılar ve videoların ortasına reklam verdiler. Bu reklamlar sayesinde kendini daha çok geliştiren Amerikalı Eric kısa süre sonra daha profesyonel görünümlü kısa filmler çekmeye başladı. Türkiye'li Efe Bobiler'de tutunamayacağını anlayınca Facebook'ta ve YouTube'da yoluna devam etmeye çalıştı. Yine arkadaşlarının ve hayranlarının desteğiyle, yani yukarıdan hiç kimsenin desteği olmadan arkadaşlarının ve hayranlarının desteğiyle iyi kötü bir yere gelmeyi başardı. Ama bu sefer de bazı insanların dini duygularını incitmiş olduğu için bu arkadaşa devamlı dava açıldı. Türkiye'li Efe bir taraftan çekim için mekan ararken, bir taraftan bayan oyuncu bulmak için millete yalvarırken, bir taraftan mekanlarda çekim yaparken güvenlik görevlileriyle kavga ederken, bir taraftan da kendisine açılan davaları, işte dini insanları duygularını rencide etmiş falan gibi davalarla uğraşmak zorunda kaldı. İki dava iki sene eder. İki sene boyunca devamlı yok şu gelişme oldu, yok bu gelişme oldu, yok şurada duruşma var, yok şu karar çıktı, yok hapse gireceksin, yok girmeyeceksin fikirleriyle uğraştı. Çok ilginç bir şekilde Türkiye'li Efe'ye dava açan kesimler de aslında Türkiye'li Efe'nin gözünü açmaya çalıştığı, vatandaşların desteklediği insanlar. Bu esnada Amerikalı Eric artık kendisi patron olduğu için kendi YouTube kanalına çömezini koydu ve kendisi Discovery Channel'da filmcilik programı yapmaya başladı. Bu esnada Türkiye'li Efe'ye ikinci dava açıldı. Aynı zamanda da Amerikalı Eric artık bu işten bayağı iyi para kazandığı için kendi yerine geçirdiği YouTube kanalındaki insanlara da maaş vermeye başladı. Ve kendi yerine geçirdiği YouTube kanalındaki genç filmciler bile internet dizisi çekmeye başladılar. Bu esnada Türkiye'li Efe ben bu ülkeden nasıl siktir olup giderim planlarına hız verdi. Evet, tanıdık geldi mi hikaye? Hikaye canım, hikaye yani. Ve ikinci büyük olay da tabii ODTÜ'lülerle başbakanın kapışması. Kimi diyor ki onlar öğrenci değildi oradaki, işte o grubun içindeki komünist örgüte üye insanlar falan. Vallahi komünistler mi yaptı? Yani yapan kim bilmiyorum. Ama direkt karikatürlerde şey yapmışlar. ODTÜ'lüler falan diye böyle hepsinin elinde bayraklar falan, oraklı çekiş bilmem ne. Yaşasın komünizm falan yazıyor şeyde, pankartlarda falan. İşte polise karşı savunma yapıyorlar falan. Ya yani şu bir gerçek tabii ki. Her üniversitede öğrencilikle uzaktan yakından alakası olmayan insanlar var. Yani adamlar oraya bir şey öğrenmeye gelmemiş. Gene o karikatürde mesela pankartlarda şey yazıyor, işte bilimsel eğitim falan istiyoruz. Kimse kimseyi kandırmasın abicim. Üniversitenin içine girmiş, o kampüste bulunmuş insanlar bu gerçeği bilir. O üniversitede, kampüslerde birçok insan vardır ki bunlar parayı nereden buluyor onu da bilmiyorum. Bu insanların amacı öğrenmek falan değil. Yani bilimsel eğitim falan hiç. Bunlar palavra yani. Derslere girmez adamlar. 0.9 ortalama. İletişim fakültesini, Türk dili ve edebiyatını 7 senede, 8 senede bitirirler. Atılırlar daha doğrusu 8. seneden sonra. Eğitimin kalitesini beğenmiyorlarmış ama. Bu bir gerçek yani. ODTÜ'de durum nasıldır bilemem. Bizim üniversitede böyleydi. Birçok üniversitede de böyle var yani. Eğer gerçekten bu kesimse, bu kesim çünkü böyle molotof kokteyli, taş, kaldırım taşı bilmem ne, bunları atmayı çok sever. İşte çöp tenekeleri yakılsın falan, yüzler bağlansın, kaplansın falan. Bu arkadaşların kaldıkları yerlerde, duvarlarda PKK'lı sanatçıların resimleri olur. Bunlar gerçek. Yani savunursunuz, haklı dersiniz ve haksız dersiniz, o ayrı. Ama bunlar gerçek yani, bu var yani. Buna yok diyemezsiniz. Hiçbir şey oldurmazlar. Olan şeyleri bahaneyle yok etmeye çalışırlar. Devamlı benim gözlemlediğim budur. Ben hala kampüse gidip geliyorum. Antrenman falan yapıyoruz. Hala hiçbir şey değişmemiş yani, ben görüyorum bunu. Gerçekten hangi kesim destekliyor bunları, hangi kesim besliyor, bu parayı nereden buluyorlar bilmiyorum. Eğer gerçekten bu insanlarsa, başbakanı protesto eden veya taşlayan ve her ne yaptılarsa yani, o zaman hiç umurumda değil, birbirlerini yesinler. Aynı şekilde gene bu malum hoca efendilerin fosil sergisini basmış birileri. Orada komünistler bastı diyor ama kim bastı bilmiyoruz. Ben soruyorum bazı derneklerde, tanıdıklarım var. Biliyor musunuz böyle bir şey? Herkes diyor ki yo, bizim haberimiz yok. Gerçekten birileri bastı mı? Yoksa mağdur oynamak için kendi kendilerine mi yaptırdılar bunu? Onu bilmiyorum. Öyle bir şey olmaz mı diyorsunuz? Emin olun olabilir yani. Emin olun olabilir. Hangi derneğe falan sorduysam hepsi şey diyor. Ya ötekiler yapmıştır kesin ya falan. İşin ilginç yanı şu. Bu insanlara bir tane böyle Facebook yorumu yazsam, bir tane böyle YouTube'dan yorum yazsam falan, direkt evini polisler basar. Ben nereden biliyorum? Bana devamlı çünkü mesaj atıyor arkadaşlar. Ben bu işin biraz ünlü yüzüyüm ya. Benim videomu gören bana mesaj atıyor. Abi ben de şöyle bir yorum yazdım YouTube'da veya Facebook'ta veya işte Ekşi Sözlük'te. Benim de işte evimi bastılar. Bilgisayarlarım, hard disklerimi aldılar falan diye. Yani tek bir yorumdan bile böyle bir şey yapıyorlar. Ama orada fosil sergisini paramparça etmişler. Her nasıl olduysa hiçbir şey yapmamışlar. Yapılmamış yani. Eğer gerçekten birileri gidip de saldırdıysa içim rahat edecek. Çünkü en azından bu sefer iftiraya uğramış olmayacağız yani. İçim rahat edecek. Hiç de umurumda olmaz. Belki de doğrudur, bilemem. Komünistlere belki laf etmiştir. Komünistler sinirlenmiştir falan. Olabilir. Yesinler abicim birbirlerini. İki durumda da yesinler diyorum. Çünkü bu gruplar, bu iki grup birbirlerini yemedikleri zaman bize sarıyorlar abicim. Dönüp bize sarıyorlar. Birbirlerini yedikleri zaman da biraz nefes alabiliyoruz. Çünkü biliyorsunuz aynı şeyler bizim de başımıza geliyor. Bize de hiç alakamız olmadığı halde komünist deniyor. Bize de terörist deniyor. Her şeyi diyorlar bize. O yüzden abicim yesinler birbirlerini. Hiç umurumda olmaz. Evet, bu kadar sığ mı düşünüyorsun falan diyebilirsiniz ama diyorum ya, biz artık turistiz abi. Biz turistiz. Artık kendinizi bazı şeylerin içine dahil etmeye çalışmayı bırakın yani. Biz fazlalığız. Bizi vücudun yabancı cismi dışarı attığı gibi dışarı atacaklar. Evet, yeni konumuz. Bu arada yeni konuya geçmeden önce şunu da hemen araya sıkıştırayım unutmadan. Daha önce de demiştim. Mesajlarınıza, isteklerinize bakmaya vaktim olamıyor falan diye. Ama mesajlar hız kesmeden devam ediyor. Paylaşır mısınız falan muhabbeti. Size dönemezsem veya cevap veremezsem yanlış anlamayın arkadaşlar. %80, %90 araya sıkışmışsınız, kaynamışsınız demektir. Bütün hayatımı mesaj bakarak geçiremem. İmkansız bir şey yani. Ki düşün, otobüste, metroda falan da mesajları kontrol ediyorum. O yüzden mesela cep telefonunda linkler gözükmediği için genelde gelen mesajlar şey oluyor. Gülücük sadece. Adam bir gülücük koymuş, aslında altına bir tane video yapıştırmış ama o videoyu görmüyorum. Koskoca adam bana gülücük yolluyor falan. Ne oluyor lan falan diyorum. Evet arkadaşlar, yani ister inanın ister inanmayın. Ben de yemek yiyorum. Ben de uyuyorum. Ben de tuvalete gidiyorum yani. 24 saatin bilgisayar başında harcamıyorum. Harcayamam. İnanmadınız değil mi tuvalete gittiğime? Vallahi gidiyorum arkadaşlar. Arıza abi gibi tuvaletten çekim mi yapayım ben de yani? İster inanın, ister inanmayın. Ünlü olan insanlar da tuvalete gider. Ünlüler de kaka yapar. Ben mesela çok uzun süre hani bazı insanlar kaka yapmaz diye, hani bizim gibi böyle basit insanlar kaka yapar diye düşünürdüm. Herkes yapar arkadaşlar. Bir gün inan itimat et. Yalan değil, gerçek hikaye. Bir Japon Aikido ustası elinde tuvalet kağıdıyla tuvalete girdi. Üzerinde Aikido kıyafetleri. Önce bir şok yaşadım tabii. Ama ondan sonra bu gerçeği kabullendim. Adam yani 7. dan Aikido ustası, hem de Japon, bile kaka yapıyorsa bize bok yemek düşer. O gün hatırlıyorum. Masumiyetimi kaybettiğim gündü. Sonra düşünmeye başladım. Victoria's Secret melekleri bile düşünsene defileden sonra tuvalete giriyorlar, kaka yapıyorlar. Formula 1 pilotları, astronotlar, hepsi ya. Yapmayan yokmuş yani. Hani o terbiyeli insanlar, o yapmaz, böyle bir şey yokmuş yani. Veya o Japonlar artık kakayı açtılar falan, yokmuş yani öyle bir şey. Evet, yeni konu. Benim arada sırada gittiğim eski kitap, eğlenceli kitaplar buldum. Bir eski kitapçım var. Orada bir çocuk kitabına denk geldim, İngilizce. Noah's Ark. Nuh'un gemisinin İngilizcesi. İlk başta anlayamadım, yazarı çünkü Türk falan. Sonradan anladım, hani Türk çocuklar İngilizce öğrensin diye ilkokul seviyesinde İngilizce hikaye kitabı. Ve evet, aldım ve şu anda karşımda, şu anda ona bakıyorum. Sayfa sayfa okuyup, Ricky Gervais'di galiba, stand-upçı abi. O da bir Nuh'un gemisi kitabı alıp, gene o da çocuk kitabıydı. Alıp sayfa sayfa dalga falan geçiyordu. Hatta aynı kitap mı diye baktım, bu değilmiş. Sonradan zaten Türklerin yapmış olduğunu fark ettim. Yok hayır, ben dalga geçmeyeceğim. Sadece gözüme çarpan birkaç şeyi okumak istiyorum. Burada mesela Nuh'un gemisinin boyutları var. 52 metre uzunluğunda, 32,5 metre genişliğinde, 19,5 metre yüksekliğinde. Titanic'e göre bayağı ufak kalıyor. İşte insanlar Tanrı'ya, Tanrı demiş zaten, İnsan Tanrı'ya kulak asmamışlar, kötülük yapmışlar vesaire. Şurada ilginç bir şey vardı. Her hayvandan bir çift çağırıyor. Gelen hayvanları saymış. Lions, elephants, tigers, dogs, cats, crocodiles, birds, snakes, penguins. Bu kadar. Gerisini siz tamamlayın. Esas şu dikkatimi çekti. Burada diyor ki, it was a good thing that the ark was so big, hundreds of animals came to join Noah and his family. Her hayvandan bir çift geliyor ve sayı olarak da yüzlerce hayvan demiş. Yanlış anlaşılmasın, dalga falan geçmiyorum. Sadece ne yazıyorsa onu okuyorum. İşte burada sincap, kaplumbağa falan. Gerisi de bildiğimiz hikaye. Evet, şimdi bazı arkadaşlar hazırda bekliyorlardır. Ters bir şey söylesin. Nuh'un gemisine, Nuh tufanı hikayesine de hemen dava açalım falan saygısızlıktan diye. Boşuna beklemeyin. Bu hikayenin hepsi doğrudur arkadaşlar. Doğru yani. Dünyadaki bütün hayvanlar, yani yüzlerce hayvan gemiye binmiş, kurtulmuş. Bu doğrudur. Burada resim var. İki fil zaten yarısını kaplamış. Yanında iki zürafa, iki deve kuşu, iki geyik, iki aslan, iki kedi, iki penguen. Tamam, yeter. Yüzlerce hayvan. Anı olarak saklayacağım. Bunu da kenara koyalım. İngiltere'de adam bu kitabın bir benzerini alıyor. Binlerce kişilik salonda okuyor ve dalga geçiyorlar. Ve kimse de çıkıp bunlara saldırmıyor. Hatta daha sonra abartıyor şeyi, İncil'i falan çıkartıyor. İncil'den böyle paragraflar okuyor falan. Millet gülüyor falan. Kimse de saldırmak aklına gelmiyor. Ama orası İngiltere veya Amerika. Bizim buradaki dini kitaplarda da, din kültürü kitaplarında falan da işte açıyorsunuz bakıyorsunuz şey falan diyor. Bizim bilim anlayışımız bu. Nötrinolar gözle görülemeyen ama özel ölçüm cihazlarıyla ölçülebilen parçacıklardır. Ateistler nötrinoların olmadığını iddia eder. Çünkü ateistler biz görmediğimiz şeye inanmayız derler. Ateistlere göre nötrinolar yoktur. Bunu uydurmadım arkadaşlar, bu gerçekten var. Birisi paylaşmış. Bizim bilmemiz bu. Bizim bilmemiz cin. Yatır, kaldır. Çok ilginç bir şekilde 10 sene önce radikal görüş olan şeyler bugün normal görüş. Hatta bununla ilgili zamanında birçok film yapılmış. İşte yatırlara inanmayın. Onlar sizi, sahipleri sizi kandırıyor falan. Paranızı almaya çalışıyorlar. Böyle şeylere bel bağlamayın falan. Hurafelere inanmayın falan. Şu an geldiğimiz nokta, aç STV'yi, sabah akşam yatır, aksakallı dede, devamlı bunun muhabbeti yapılır. Yani şu anda normal olan Türkiye'de Türk vatandaşı için mainstream olan şey yatıra da inanmak artık. Her şeye inanıyoruz, yatıra da inanıyoruz artık. Bir, iki gün önce falan bir teyze gördüm, ağzı bıdı bıdı bir şeyler söylüyordu sessizce. Ondan sonra baktım elinde sayaç var. Bir şey söylüyor, tık basıyor. Bir daha söyle, tık basıyor. 963 falan yazıyordu. 1000'e tamamlayacak büyük ihtimalle. Hayır, onun da dalgasını yapmayacağım artık. Her şeyin dalgasını yaptık zaten. Bitti yani. Şu an zaten biz biziz arkadaşlar. Hani dışarıdan kimse yok. O yüzden herhalde çekinmeden şunu söyleyebiliriz. Hani 1000 kere Arapça bir kelime söyleyince, Arapça bir söz söyleyince işte dileğin gerçekleşecek veya bir şey olacak. Sevaba gireceksin veya işte ölünce farklı bir yere gideceksin. Bunlara herhalde aranızda inanan yoktur. Bu insanlar nasıl sayı olarak ülkeyi yönetecek kadar çok oldular. Ne kadar ilginç değil mi? Zamanında işte yatırlar var, bilmem ne var falan diye arena hatırlıyorum. Uğur Dündar basardı bunları. İşte yatırcılar yakalandı falan diye. Hadi şimdi sıkıysa bas. Tam tersi, yandaş kanallarda yatırların gerçek olduğu ile ilgili program yapılıyor. Devlet kanalında cinlerle ilgili program yapılıyor. Hadi sıkıysa yok de cinler. Bunu oturup düşünmemiz lazım bence. Yani bu yaşta 40-50 yaşındaki bir teyzenin eline sayaç alıp işte 1000 kere şu filanca Arapça sözü söylersem dileklerim gerçekleşecek veya işte sevaba gireceğim falan diye düşünecek, bu noktaya getirecek duruma biz nasıl geldik? Bu insanlar tabii ki laf anlamaz. Ha, kimse saygısızlık yapıyor demesin. Ben saygısızlık yapmıyorum. Çünkü gidip de mesela ona hayır böyle bir şey yapamazsın demedim. Veya böyle bir şey olmaz yapma veya gidip de dalga geçmedim yani. Ama kimse saygı adı altında da bir Arapça lafı 1000 kere söyleyince dileklerin gerçekleşiyormuşu kabul ettiremez bana. Az önce anlattım işte. İşte bu sahte fosil sergisini falan komünistler basmış. Fosilleri falan parçalamışlar. Orada da adam çıkmış şey diyor işte. Paleontoloji bilimi. Yani bakın, inanmak istemiyor insanlar kendi kendilerine yaptırmış olabileceğini ama sırf bu vesileyle adam televizyona çıkıp şu muhabbeti yapıyor. Paleontoloji bilimi canlılarda değişimin olmadığını gösterirmiş. Ve dünyada paleontoloji evrimi reddediyor. Bunu söylüyor. Koskoca bir kanal. Öyle yerel bir kanal değil. Koskoca bir kanalda bunu yayınlıyor. Hem de böyle yabancı mavancı böyle ismi olan. Entel Kuntel ismi olan bir kanal. Bunu yayınlıyor. Ama paleontolojinin kendi sitesine giriyorsun. Paleontoloji Birliği mi öyle bir şey. Kendi sitesine giriyorsun. Direkt evrim bölümü var. Ana sayfada evrim bölümü var. Yani bu haberi yapan adamın tek yapması gereken şey paleontoloji yazmak İngilizce. Zor biliyorum. Ben kafadan yazamam yani. Nasıl paleontologi diye yazılıyor sanırım. Tek yapması gereken Google'dan bunu aratıp sitesine girip bakmak. Kabak gibi evrim bölümünü görecek orada. Size şunu muhabbetini yaptım mı hatırlamıyorum ama yaptıysam bir daha yapmak istiyorum. Çünkü önemli bir şey. Adamlar merak etmişler. Avrupa'dan, Amerika'dan batılılar yani. Merak etmiş ya. Bu Arap dünyası nasıl bu kadar çok hurafeye, bu kadar gönülden inanabiliyor? Ve şunu fark etmişler. İspanya'ya bakmışlar. İspanya'nın son 50 yılda diğer dillerden İspanyolca'ya çevirdiği yazılı döküman, kaynak, sayısı sadece İspanya, sadece tek ülke. Bütün Arap dünyasının, Arapça konuşan herkesin başka dilden Arapçaya çevirdiği yazılı belge sayısından daha fazla. Son 50 yılda değil, toplamda. Yani İspanya'nın son 50 yılda çevirdiği döküman, bütün Arap dünyasının bütün tarih boyunca çevirdiği dökümandan daha fazla. İnsanlar tabii dışarıdan buna inanamazlar ama bizim için gayet olası bir şey. Çünkü biz burada bakıyoruz ve Türkçe kaynaklar neleri görüyoruz? Türkçe kaynaklar ne yazıyor? İşte dünyada evrim bitmiştir. Dünyada hiçbir üniversite evrimi kabul etmez. Hiçbir saygın üniversite evrimi kabul etmez. Yalan diyemiyorum bile çünkü yalan dediğim zaman bir kere şey dediler. Bana yalancı diyorsun diye dava açtılar. Yalan diyemiyorum bile yani. Türkiye'de yaşıyoruz çünkü. Ve bunu diyenler en entel, en reytingi olan televizyon kanallarına çıkıp da diyorlar bunları. Ne yazık ki arkadaşlar, bir şeyler öğrenmek istiyorsak İngilizce bilmemiz lazım. Ne yazık ki. Var Türkçe'ye çeviren, hem de bu işi gönüllü olarak yapan, garajımdaki ejder başta olmak üzere birkaç arkadaşımız var. Ama onların yaptığı nereye kadar? Her kaynağı çeviremezler. Wikipedia'nın bile Türkçesi direkt hoca efendiler tarafından abluka altına alınmış durumda yani. Yaratılışla, evrimle ilgili hiçbir şey girdirtmiyorlar. Hemen değiştiriyorlar falan. Kendileri devamlı giriyorlar falan. Adamların işi gücü yok, internet başında bunları yapıyorlar ya. Yine mesela şeyin geyiği çok fazla döner. İşte Hitler evrimi kullanmaya çalışmış ama başarısız olmuş falan. O olayı biliyor musunuz? Üstün insanı yaratmaya çalışmış söylenene göre. İşte en zeki, görüntüsü falan en düzgün, atletik yapıda falan insanların hepsini toplamış. Onlardan çocuk üretmeye çalışmış. Tabii ki çocuklar gene normal insan, vatandaş olarak doğmuşlar. Üstün insan yerine. İşte bu da yaratıcıların kendini kandırması için kullandıkları bir olay daha. Aslında mesela biz hep deriz ya, üstün ırk diye bir şey yoktur. İşte bu yaptığınız dediğiniz ırkçılığa girer falan. Her ırk eşittir falan. Aslında istense olabilir. Hitler'in ömrü yetmezdi ama belki torunu veya torununun çocuğu, torununun torunu falan Naziler başta kalsaydı yapabilirlerdi. Hitler'in hatası neydi? Bu üstün insan dediği insanlarda genler baskın ve çekinik gen olarak yer alır. Yani bir adam kahverengi gözlüyse babasındaki yeşil göz geni çekinik olarak bu adamda bulunabilir. O zaman ne yapması lazımdı Hitler'in? Bu beğendiği insanlara bol bol çocuk yaptıracak. 10 tane, 15 tane her birine. Bu çocukların içinden yine en kafasına göre uygun olanları seçecek ve diğerlerine çocuk yapmalarına izin vermeyecek ve yine bu seçilmiş olanlara kendi aralarında çocuk yaptıracak. Bir sonraki kuşakta zayıf insan veya aptal veya işte güçsüz insan olma oranı daha azalacak. Ve yine bu işte 10-15 çocuk yaptırdı diyelim. Bunların içinden gene en iyilerini, en kendisine uygun olanları seçecek. Gene bunların arasından çocuk yaptıracak. 4 kuşak, 5 kuşak, 6 kuşak, kaç kuşaksa artık böyle gidecek. Bir noktada evet gerçekten de bütün genleri ideal bir üstün insan ırkı ortaya çıkardı. Belki ileride birisi yapacak mı? Yapabilir. Bence hali hazırda yapıyorlar. Bu şekilde faşizm veya diktatörlük olarak değil de şunu düşünün. Bazı ülkeler yurt dışında bile olsa, yabancı bile olsa eğer siz başarılı bir insansanız herhangi bir konuda hemen sizi kapıyorlar. Hemen kapıyorlar, sizi ülkelerine getirtiyorlar ve size her türlü imkanı sağlıyorlar. Böyle olunca ne oluyor? Siz o ülkenin vatandaşı oluyorsunuz. Sizin o kaliteli genlerinizden doğacak çocuklar o ülkeye hizmet etmiş oluyor. Bu da tam anlamıyla olmasa da en azından o ülkedeki gen kalitesini arttırmaya vesile oluyor. Ve ne yazık ki bazı ülkelerde de bu işin tam tersi. Özel olarak aptal insan isteniyor. Kolay kontrol edebilmek için, kolay kandırılabilmek için. Çünkü bazı yalanlar var ki insanları inandırmak için insanların gerçekten özel üretim olması gerekiyor. Bu insanlara işte 3 çocuk yapın, 4 çocuk yapın diyerek bu insanların daha çok çoğalmaları sağlanıyor. Ve sonuç itibariyle bu tür istenilen özelliklere sahip insanlar kat kat artarken diğer tür kafası fazla çalışan, başkalarını uyandırmaya çalışan insanlar hiç çocuk sahibi olamıyorlar. Çünkü başlarına her türlü iş geliyor. en iyi ihtimal ülkeden kaçıyorlar. Böylece kafası çalışan insan geni o ülkede hızla azalırken özel olarak aptallaştırılmış insanlar, aptal bırakılmış insanlar, kafaları çalışmasın diye uğraşılmış insanlar katlanarak artıyor. Hangi ülke olduğunu söylemeyeceğim. Siz tahmin edin. Yine bu aynı evrimle ilgili belgesel seyrettiğim bir YouTube kanalı vardı. Hatta şeydi. Türkiye'deki bu adamın çıkıp paleontoloji bilimi evrim yok der demesiyle ben aynı anda paleontoloji ile evrimin ilişkisi diye bir o tür bir video seyrediyordum. Yani ikisi aynı anda denk geldi. Yine aynı kanalda dikkatimi çeken başka bir video vardı. Çok eşlilik ve tek eşlilik hayvanlarda. Hangi hayvanlar çok eşlidir, hangi hayvanlar tek eşlidir? Sıra insanlara geldi her hayvan için. İşte bazı mesela hayvanlarda kadın çok eşli oluyor. Bazı hayvanlarda iki tarafta çok eşli oluyor. Bazı hayvanlarda iki tarafta tek eşli oluyor. Çocuklarını daha iyi büyütebilmek için. Çünkü bazı hayvanlarda çocukların özel bakıma ihtiyacı oluyor. İnsanlara geldi sıra. Ve benim tahmin ettiğim sonuç çıktı. Ben daha önceden başka bir yerde duymuştum ama böyle hani nerede duyduğumu falan hatırlamıyordum. İnsanlarda da erkek çok eşli. Yani biyolojik olarak erkek çok fazla dişiyle çiftleşmek istiyor. Kadınsa, dişi ise mümkün olan en iyi erkeği bulup kendisine saklamak istiyor. Size tanıdık geldi mi arkadaşlar? Aslında birçok şeyi açıklar. Mesela kadınlar hep şey der. İşte erkekler aldatır, erkekler yalancıdır. Yani erkeğin hormonlarında var, erkeğin geninde var. Yapacak bir şey yok. Mutlaka elinde olmayanı peşinden gitme, elinde olmayanı isteme özelliği erkekte bulunur. Çünkü erkeğin istediği o. Erkek mümkün olduğu kadar çeşitli, hatta böyle çeşitli ister yani. Mümkün olduğu kadar çeşitli dişiye tohumlarını bıraksın. Erkeğin amacı odur. Peki bu mesela çok eşliliği haklıklar mı? Tabii ki hayır. Sonuç itibariyle her şeyden önce hani şey derler ya. İşte dört kadını savunanlar. İşte erkeğin ihtiyacı daha fazladır falan. İyi de abicim. Dört kadını alınca, dört kadını evlenince bitiyor mu peki olay? Hayır. Gene sen evine aldığın, evine koyduğun kadınlardan başkasını istiyorsun gene. Gir bak liseli ergenin bilgisayarına veya üniversitede öğrenci evinde kalan abazan gencin bilgisayarına. 1 terabayt porno vardır. Yani onu baştan başlasan, ya videoları baştan sona seyretmeye çalışsan videolar bitene kadar andropoza girersin zaten. Ama gene de adam ona bakmaz, gene gider online sitelere bakar. Neden? Elinde olmayan cazip geliyor ona. Peki erkek doğal olarak mümkün olduğu kadar çok dişiye tohum bırakmak istediği için aldatması hak mıdır? Hayır, tabii ki değildir. Biz eğer insansak, hayvandan farklı olarak görüyorsak, kendimizi uygar bir toplum olarak görüyorsak, bunun sebebi hormonlarımıza ya da içgüdülerimize göre değil, doğrunun ne olduğunu kendimiz bulup buna göre hareket etmemiz lazım. Ona bakarsanız ben de çişim geldiği zaman yolda işemek istiyorum abi. Niye yapmıyoruz bunu? Veya çok sıkıştığım zaman yolun ortasına kaka yapmak istiyorum mesela. Niye yapmıyoruz? Çünkü beynimiz gelişmiş. Artık biz bir toplum olmuşuz. Topluma da bazı kendimiz, her topluma farklı olmak üzere genel kurallar koymuşuz. Her ne kadar sağda solda gözümüz kaysa da kızlara, gidip de peşinden gitmiyoruz. Neden? Eşimize duyduğumuz saygıdan dolayı. Çünkü onu üzmek istemiyoruz. Çünkü onu üzersek birlikte mutlu bir gelecek sahibi olamayacağımızı düşünüyoruz. Tabii ki böyle yaşamak istemeyen insanlar da var. Hiç önemli değil. O zaman evlenmesin, olur biter. Ya da evlenirsin. Eşine dersin ki bak durum bu. Ben öyle tek birisiyle takılamam. Sen istediğine takıl, ben istediğime takılayım. Mantık evliliği gibi sürdürelim. Ona da eyvallah. Ama evlenip eşini eve kapatıp pencereden dışarı baktırtmayıp ondan sonra gidip sen dışarıda her haltı yersen gizlice veya ben erkeğim yaparım falan dersen işte bu olmaz arkadaşım. Çünkü biz artık hayvan değiliz. Ne demek istediğimi anlıyor musun? Her ne kadar bizim için başka kızlarla takılmak zor bir iş olsa da bu zorun üstesinden gelmek zorundayız. Bu bizim görevimiz. Bayanlar da hiçbir zaman anlamaz tabii bizi. Neyse ki benim eşimde o kadar kıskançlık yok da. Türk kızlarına genelde çok fazla kıskançlık mesela görüyorum. Sağa sola baktığı zaman sağa baktın sola baktın. Mesela bir tanesi de çıkıp şey demez. Ay canım çok teşekkürler. Bak hep sağa bakıyorsun, sola bakıyorsun ama beni seçiyorsun gene falan. Hormonlarına karşı geldiğin için çok teşekkür ederim sana falan. Hiç demezler, hiç takdir etmezler bizi abicim ya. Hep oraya mı baktın, sağa mı baktın, sola mı baktın? Gerçekten ilginç bir konu bence. Tam tartışma yaratacak bir konu yani. Evet, son konumuz hakkında konuşalım ve bu haftalık bu kadar diyelim. Kısa mı oldu, uzun mu oldu bilmiyorum. Kısa olmuş olabilir ama benzinim, pilim bitmek üzere. Benzinle çalışmıyorum tabii ki, benzin çok pahalı. Mazotum bitmek üzere. Yine en aşağı bir 3 saattir falan dinlene dinlene buraya kadar geldim. Şu 3 saatin içinde acaba ne kadarlık konuştum? Şimdi montajdan sonra anlayacağız. Ama gözlerimi, ağzımı, beynimi zorlayarak zorlama bir konuşma yapıp sizi sıkmak istemem. Pilim bitmeden konuşmayı bitirmek istiyorum. Evrimle ilgili hep kafama takılan bir şey vardı. Bu son seyrettiğim videolarda o anda kesin olarak cevap buldum. Neden maymunun atası olan maymunsu yaratık bu kadar evrimleşip konuşan, icat eden, uzaya çıkan, bu kadar zekası aşırı ileri bir varlığa dönüşebilmiş de diğer hayvanlar, ne bileyim aslan, kaplan, köpek, at falan, bunlar evrimleşip zeka sahibi olamamış. Kafamda bir fikir vardı. Bu videodan görünce de gerçekten fikrimin doğru olduğunu fark ettim. Demek ki benim kafa çalışıyor. Demek ki okuduklarımı ezberlemek değil, anlıyorum da. Tabii ki hiçbir şeyi tekrardan icat ettiğim yok ama en azından okuduğumu anlamışım. Bu da güzel bir şey. Neden maymunlar gelişmiş bu noktaya gelmiş de diğer hayvanlar gelişememiş? Ellerden kaynaklanıyor arkadaşlar. Parmaklardan. Çünkü maymunlar elleriyle alet kullanabiliyorlar. Bizim kadar iyi olmasa da. Bu gevurların söylediği opposable thumb dediği, yani baş parmağımızın işaret parmağının tam aksi şeklinde olması ve iki parmağımızla bir şeyleri kavrayabilmemiz. Dikkat ederseniz maymunlarda bu var ama bizimki kadar iyi bükülmüyor. Bu çok önemli çünkü biz çok rahat kalem tutabiliyoruz, taş alabiliyoruz, alet kullanabiliyoruz. Maymunun atası ilk iki ayak üstüne çıktığı zaman maymundan herhangi bir üstünlüğü yokmuş. Sadece iki ayakta yürüyen bir maymun olarak düşünün. Yani zeka olarak falan bir üstünlüğü yokmuş sıradan bir maymundan. Ama o iki ayak üstüne çıktığı zaman bir de o eller, parmaklar bir şeyleri kavrayabilecek durumda olduğu için o zaman işte gittikçe alet kullanmaya başlamışlar. Diğer hayvanları düşünecek olursanız, diğer hayvanlar ne kadar akıllı olurlarsa olsunlar, zeki olurlarsa olsunlar, bir kaplanı düşün, bir aslanı düşün. Evet, bir noktaya kadar zeki olması önemli, akıllı olması önemli. Yakalamak istediği avına tuzak kurabilmek için falan veya ansızın saldırabilmek için falan. Ama gidip de bir silah falan icat edemez veya konuşamaz büyük ihtimalle. Çünkü belli bir zekanın üzerinde aslında elini ayağını kullanamayan, alet kullanamayan hayvanlar. Yunuslar da öyle mesela, aslında zeki yaratıklar, insanlar kadar olmasa da. Ama yani eli yok, ne yapsın ki? Sudan dışarıya çıkamıyor. Ne kadar zeki olursa olsun gelişebileceği yer belli. Maymunlarda bu fark var. Parmakları kapandığı için ve ilk sefer iki ayak üstüne yürüyen canlılar oldukları için sopa gibi, taş gibi aletleri kullanabiliyorlar. Ve böyle böyle ilerlemişler. Gittikçe daha komplikeye giderek bir noktada beyinleri abartı bir şekilde evrimleşmiş. Ben de aynen böyle tahmin etmiştim. Harbiden de doğruymuş yani. Kafadan sallamam. Aslında bir iki konu daha var burada ama gerçekten beynimi zorluyorum konuşmak için. Hepinize mutlu yıllar. Umuyorum ki 2013 birçoğunuzun, ben dahil, buradan gitmiş olduğu bir yıl olur. Kendi kendinize yeni yıl hediyesi almayı unutmayın. Çünkü her zaman için aldığınız en güzel hediye kendinize aldığınız hediye oluyor. Ben kendime kulaklık aldım. Şu kafanın tepeden geçen headphone denilen, taç gibi kafaya takılan kulaklıklardan. Neyse ki şu Beats kulaklık modası çıktı da millet şekil olsun diye kafaya Beats takıyor. Öyle olunca en azından ben de kafaya takılabilen kulaklıklardan takabileceğim. Millet dönüp bakmayacak. Ne yapıyor lan bu kocaman bir şey takmış kafasına falan diye. Sevindim yani. Zaten hep önce biz yapıyoruz. Ondan sonra moda bize yetişiyor. Hep bizim yaptığımız şeyler acayip sayılıyor ilk başta. Ondan sonra bir bakıyorsun moda olmuş. Ben şeyi iyi hatırlıyorum mesela. Normal spor ayakkabıyla yolda yürümek, yani spor yapma haricinde yolda yürümek gariplikti. Yani ben ilkokuldayken birçoğunuzun bilmesine imkan yok. Ben ilkokuldayken herkes ayaklara işte Timberland, Kundura böyle şeyler giyerdi. Spor ayakkabı dediğin zaman o spor yapma ayakkabısıydı. Ben spor ayakkabısıyla dışarı çıktığım zaman millet bakardı yani. Daha sonra mesela bu Amiga müzikleri. Şimdinin dubstep'in atası. Biz onları dinliyoruz diye. Bize garip insan gözüyle bakar. Oo, bilgisayar oyunu müziği dinliyor falan diye. Şu an dinledikleri tekno, dubstep, R&B hep bunların şeyi, torunu. Şimdi de neyse ki kocaman kulaklık modası geldi. Sonunda bizi yakaladılar. Artık rahat rahat 10 numara güzel bir kulaklık aldım. Markasını söylemeyeceğim reklam olmasın diye. Umuyorum ki bir sıkıntı çıkmaz. Kalitesini kontrol ettim. Kalitesi iyiydi baya. Umuyorum ki bir sorun çıkmaz. Ve ben de artık kulaklık olayını bitirmiş olurum uzun bir süre. Yeni kulaklık almama gerek kalmaz. İlk defa içime bu kadar sinen bir kulaklığım oldu. Kulaklık beni tanıyanlar zaten bilir. Walkman kulaklık benim için 7/24 kullandığım bir şey. Devamlı dışarıdayım. Devamlı bir yerlere gidiyorum, yürüyorum. Yürüdüğüm için de devamlı müzik dinliyorum. Otobüste, trende, vapurda, yürürken falan. O yüzden umuyorum mutlusuna kavuşurum. Sizleri de daha fazla sıkmak istemiyorum. Kaç dakika oldu? Yarım saat mi oldu? 40 dakika mı oldu bilmiyorum ama fazla da lafı uzatmadan şu şerefsizler şerefsizler şeyi atsınlar bana. Parayı yollasınlar. Zaten vergileri kestikten sonra kuş gibi oluyor ama olsun, gene de bayağı beni kurtaracak ilaç gibi gelecek bir para olacak. Yollasınlar. Keyfimize bakalım biz de. Umuyorum ki önümüzdeki hafta daha keyifli bir podcast olacak arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Her zaman olduğu gibi beğendiğiniz videoları paylaşmayı unutmayın. Tıklamayı arkadaşlarınızı zorla döve döve seyrettirmeyi. Bak bak bak lan, komik bir video var falan diye. Arkadaşlarınızı zorla seyrettirmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz.